Ayrım 5.
Komünizmin yayılması meselesine gelince, kendileri buyurdular ki istense de istenmese de bu bir mikroptur. Girer. O halde çaresi yok demektir. Madem ki maddi tedbirlerle önüne geçmek imkanı olmayan bir yayılmadır, bu mutlaka bulaşacaktır. Zannediyorum ki buna karşı tedbir düşünmek meselesiyle söz konusu olan siyasi meseleleri birbirinden ayırmak daha uygun olur. Sırf bu noktaya temas etmek üzere arz edebilirim ki bu bulaşıcı ve kaçınılmaz olmak üzere tasvir buyurdukları komünizme karşı çareler vardır. Komünizm prensiplerinin kaidelerinin memleketimizde ve milletimiz arasında uygulanma kabiliyetini idrak etmek veyahut idrak edenlerimiz vasıtasıyla bütün memlekete ve bütün millete anlatmaktır. Eğer bu gerçekler milletimizin çoğunluğu tarafından tamamen idrak buyurulmuş olursa ya kabiliyetimiz vardır yaparız veyahut uygulama kabiliyeti yoktur anlarız. Ürküntü duyar yapamayız. Memleketimizde bildiğiniz gibi teşekkül etmiş bir komünist partisi vardır. Diğeri de Halk İştirakiyum Partisi adı altında yine komünist partisidir. Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşundan açıkça haberim vardır. Bu partiyi kimlerin ve ne gibi maksatla kurduklarını biliyorum. Maksatlarının vatanın yüksek menfaatleriyle uygunluk halinde olduğuna ve şahısların en kıymetli, en namuslu ve en vatansever arkadaşlarımızdan bulunduğuna tamamen inancım vardır. Diğeri Halk İştirakiyum Partisi sonradan teşekkül etti. Tabii o partinin de gayet değerli arkadaşlardan meydana gelmiş olduğunu söyledim. Mustafa Kemal Paşa arada söz alan bazı milletvekillerinin endişelerini giderecek şekilde cevaplar verdikten sonra sözüne şöyle devam etmiştir. Bizim Ruslarla olan münasebetlerimizde esas olarak kapitalizm aleyhine yani komünizm esaslarına temas dahi edilmemiştir. Görüşebilmek için komünist olunuz veyahut olmaya mecbursunuz diye kimse bir şey demediği gibi sizinle dost olmak için komünist olmaya karar verdik dememişizdir. Böyle bir esas mevcut değildir. Yalnız Rus Bolşevik hükümeti komünisttir ve asli gayesi budur. Bütün milletlere bu fikri, bu sosyal kaideyi uygulamak ister. Şunu söylemek isterim ki biz buna mani olacağız yahut yapamayacaksınız demek, Rus Bolşevik hükümetinin mevcudiyetini tanımamak ve onu reddetmek demektir ki bunu da yapamayız. Yalnız memleketimize ve milletimize zarar verebilecek tarza gelmesine karşı kesin tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Ve bu tedbirleri aldığımızda onlar elbette bize muhalif olamaz. Yalnız hükümet başkadır, hükümet adamları başkadır. Bir de genellikle millet içinde bulunan cemiyetlerin teşebbüsleri başkadır. Bildiğiniz gibi Rus hükümet adamları ile olan temasımızda başka türlü konuşulduğu halde, diğer taraftan sorumsuz bir takım insanlar Rus komünistliğini memlekete sokmak için teşebbüslerde bulunabilirler. Bundan ötürü bu içtimai bir meseledir. Biz burada içtimai inkılaptan bahsetmiyoruz. O milletin tekamül ve yeteneğine bağlıdır. Rus ihtilalinin Büyük Millet Meclisi'nce nasıl karşılandığını belirtmek bakımından Mustafa Kemal Paşa'dan sonra konuşan genç ve ateşli Hatip Muhittin Baha, Bursa, Bey'in sözlerini ve buna karşı gösterilen tepkiyi buraya nakletmeyi gerekli görüyoruz. Muhittin Baha Bey söz alarak şunları söylemiştir. Efendiler, pek çok söyleyecek değilim. Yalnız Hüseyin Avni Bey'in bir millete haklı olarak duyduğu garez ve kin tesiriyle bir sosyal mesleğe yaptığı taarruzu protesto etmek için çıktım. Burada bir komünist partisi vardır ve onun üyeleri bir komünist partisi teşkil etmekle en büyük bir sosyal görev ve bir vatan görevi yaptıklarından emindirler. Arkadaşlarımızın anlamaları icap eder ki komünist partisine iştirak edenler milli hududa saygılı ve onun için hayatlarını feda etmeye her an hazırdırlar. Komünist Partisi'ne iştirak eden eminimdir ki bu davalarında, bu partiye teşkil etmekte ve bu davada ilerlemekte en büyük vatanperverliklerini göstermişlerdir ve gösteriyorlar ve göstereceklerdir. Komünist Partisi, milli hududun, misak-ı millinin içinde var olduğunu kabul eden ve onun için hayatını fedaya söz verir. Böyle kabul etmişizdir. Bolşevikler de milletin arzularına müracaat ederek hükümetlerinin teşekkülünü kabul etmişlerdir. Gürültüler. Canik, Samsun milletvekili Nafiz Bey oturduğu yerden orası komünist propaganda kürsüsü değildir diye bağırmıştır. Gürültüler. Bolşevik Rusya'nın Türkiye'ye karşı ilgisi Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasından çok önce başlamıştı. Batı emperyalistlerine karşı kurtuluş mücadelesi yapan Türkiye, Rusya'yı nasıl tabi müttefik saymış ise Rusya'da içinde bulunduğu şartlar sebebiyle Türkiye'yi tabi müttefik saymak zorunluluğundaydı. Bolşevik Rusya'nın durumu az çok Türkiye'ye benziyordu. Rusya çetin bir iç savaş içindeydi. İtilaf devletleri Bolşeviklere karşı savaşan Çarlık taraflısı Rus kuvvetlerini her bakımdan destekliyorlardı. Polonya ile yaptığı savaşta yenilgiye uğramıştı. Bolşevik Rusya'nın menfaatleri hangi açıdan bakılırsa bakılsın Türkiye ile dostluk kurmayı gerektiriyordu. Şöyle ki, Rusya ve Türkiye aynı düşmanlarla mücadele ediyorlardı. Hiç değilse mücadele kazanılıncaya kadar işbirliği yapılmalıydı. İngiltere İstanbul'a, Anadolu'ya, Kafkaslara, İran'a ve Afganistan'a hakim duruma gelmekle Rusya'yı güneyden kuşatmış oluyordu. Üstelik İngiltere İstanbul'un ve Boğazların kontrolünü elinde bulunduruyordu. Yunanistan'ı Anadolu'ya yerleştirerek bu kanaldan Anadolu'nun kontrolünü de sağlamak istiyordu. Büyük Savaş'ın sonunda Özgür Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan devletlerinin kurulmasına ön ayak olmuş ve böylece Rusya'yı hem Güney Kafkasya'dan Bakü petrollerinden yoksun bırakmış hem de bu stratejik bölgede Rusya'ya karşı bir baraj kurmuş bulunuyordu. Bu baraj ancak Türk-Rus işbirliğiyle yıkılabilirdi. İstanbul, Boğazlar ve Anadolu'nun Türklerin elinde bulunması ve Rusya'ya dost bir Türkiye'nin yaşaması Rusya'nın güvenliği bakımından son derece önemliydi. Dipnot, nitekim 2. Dünya Harbi'nde bu gerçek bir kere daha anlaşılmıştır. Bütün bunların dışında Rusya ideolojik durumu bakımından da Türkiye ile dostça ilgilenmekteydi. Yeni rejimi Rus toprakları üzerinde yerleştirme çabası ve 3. Enternasyonel'in kararları Rusya'nın Türk Kurtuluş Hareketi'ne seyirci kalmasını önlüyordu. Müslüman Türk halkına yapılacak yardım, Müslüman Doğu halklarının sempatisini sağlayacak, Moskova'nın prestijini artıracaktı. Komünist Enternasyonel'in İcra Komitesi 1 Mayıs 1919'da yayınladığı bir bildiride Türkiye'ye önemli bir yer ayırmış, Türkiye'nin işçi, asker ve köylülerine seslenerek başladıkları ihtilali başarıya ulaştırmalarını ve kendi Kızıl Ordusunu ve işçi, asker ve köylü Sovyetlerini kurmalarını istemiştir. Dipnot, Profesör Doktor Fahir H. Armaoğlu, Siyasi Tarih, Ankara 1964, sayfa 629. Komünist Enternasyonel'in ve dolayısıyla Sovyet liderlerinin Türkiye ile doktrin açısından ilgilenmesini tabii karşılamak gerekir. Fakat bu konuda Sovyet liderleri arasında bir düşünce birliği olduğunu sanmıyoruz. Nitekim Türkiye ile Rusya arasında temaslar başladıktan sonra bu münasebetin bir dostluk antlaşmasına ulaşması birçok kesintilere uğramak suretiyle bir hayli uzun sürmüştür. Fakat gerçek olan şudur ki Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin kendilerinde bir müdahale ve zorlamayı gerektirmeksizin kendilerince bir sosyalist ihtilale dönmesi Bolşevik Rusya'yı memnun edecekti. Rus liderleri arasında Türkiye ile anlaşma ve yardımda bulunmak için böyle bir şartın ileri sürülmesine taraftar olanlar bulunduğu halde Mustafa Kemal Paşa'nın ve Hariciye Vekili Muhtar Bey'in Büyük Millet Meclisi'nin 3 Ocak 1921 günü toplantısında açıkladıkları üzere resmi bir şekilde Rusya Türkiye'ye karşı böyle bir şart ileri sürmemiştir. İlk Türk elçilik heyetiyle Moskova'ya giden İzmit Milletvekili Fuat Carım Bey'den dinlediğimize göre Zinoviev bir görüşmelerinde Ali Fuat Paşa'ya "Siz isteseniz de Bolşevik olamazsınız. Bu sebeple aramızda kurulacak dostluk ve size yapmak istediğimiz yardım bununla ilgili değildir. Sizden böyle bir şey beklemiyor ve istemiyoruz." demiştir. 13 Eylül 1919 günü G.W. Çiçer'in ve Neriman Nerimanov'un imzaları ile Türkiye işçi ve köylülerine hitaben yayınlanan bir bildiride doktriner konulara hiç değinilmeksizin İngiltere'nin İstanbul ve Boğazları ele geçirdiğinden Türkiye, İran, Afganistan ve Kafkasları egemenliği altına almak üzere olduğundan söz edilmiş ve bu durum karşısında Türk anavatanının kurtarılmasının ancak Türk işçi ve köylüsünün çabasına kaldığı belirtildikten sonra Rus işçiler ve köylüler hükümetinin Türkiye'ye kardeşlik elini uzatmaya hazır olduğu ifade edilmiştir. Dipnot, aynı eser sayfa 630. Rus resmi şahsiyetleri Türkiye ile kurulacak dostluk için rejim konusunda bir taviz istemedikleri halde aksi kanaatte olanların düşüncelerine Bakü Kongresi'nde Mutişev adlı bir Kafkas delegesinin şu sözleri örnek teşkil eder. Mustafa Kemal'in hareketi bir milli kurtuluş hareketidir. Biz bunu destekliyoruz. Çünkü emperyalizme karşı yaptığımız mücadele sona erer ermez bu hareketin bir sosyal ihtilale dönüşeceğine inanıyoruz. Dipnot, Profesör Doktor Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih, Ankara 1964, sayfa 637. Sovyet Milletler Komiserliği'nin Rusya'nın ve Doğu'nun bütün Müslümanlarına seslenen bir bildirisinde de şöyle denilmektedir. İstanbul Müslümanların elinde kalacaktır. Türkiye'nin taksimine ve Türkiye topraklarından bir Ermenistan kurulmasına dair olan antlaşmada yırtılmış ve yok edilmiştir. Dipnot, Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 709. Bu bildirinin tarihi belli değildir. Ancak Kazım Karabekir Paşa 6 Mayıs 1919 tarihli bir telgrafında bu bildiriyi sonradan ele geçirdiğini yazdığına göre bildirinin 1919 yılı Mart veya Nisan aylarında yayınlanmış olması gerekir. Rusya ile bir dostluk anlaşması yapılmasına ve Rusya'dan yardım sağlanmasına mücadelenin başlangıcından beri son derece önem verildiği halde Türkiye'de Rusya'ya karşı devamlı bir çekingenlik hakim olduğunu görmekteyiz. Komünizm akımına karşı kesin tedbirler almaktan daima çekinilmiş fakat Türk-Rus ilişkilerini zedelemeyecek şekilde bir takım üstünkörü tedbirlere başvurulmuştur. Rusya'ya karşı duyulan çekingenlik biraz da Enver Paşa'nın ve diğer iddiaçı liderlerin Rusya'daki faaliyetlerinden ileri gelmekteydi. Türk-Rus ilişkilerini etkileyen bu husus üzerinde kısaca durmak yerinde olacaktır. İbrahim Tali Bey'in Ankara'dan Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı 15 Haziran 1921 tarihli mektupta şöyle bir paragrafa rastlanmaktadır. Vekiller heyeti reisi ve Mustafa Kemal Paşa ve diğerlerinin ağzına bakılırsa fena bir Rus düşmanlığı hüküm sürmekte. Ahmet Muhtar Bey ile dün görüştüm. Yalnız onu sizinle aynı fikirde olduğunu gördüm. Milyonlara bali olan ve bugün kafilelerle yollarda görülen ve bizi ikinci İnönü zaferini temin eden mühimmatı bağış ve hediye eden Bolşevikler açıkça yağmacı, eşkıya tabiriyle horlanıyorlar. Mecliste ağzının istikametini göstermekten aciz bir adam toplantıda kalkıyor, ağız dolusu küfürler savuruyor. Dinleyiciler arasında ve meclisin içinde bunların casus olduğu düşünülmüyor. Memleketin Bolşevik olması aleyhtarlığını fiilen ispat ettim ve hizmet ettim. Hiçbir vakit memleketi Bolşevik görmek istemem. Fakat biraz siyasi terbiye ve edep lazım. Batı'nın ezeli düşmanı olduğunu anlamıyorlar mı bilmem. Enver'in doğuda bulunması bu nefreti doğuruyor zannederim. Enver ile Doğu siyasetini neden karıştırıyorlar bunu da bilmiyorum. Halbuki İbrahim Talip Bey'in yakındığı Kazım Karabekir Paşa da meseleleri birbirine karıştırıyordu. Kazım Karabekir Paşa Ankara'da Mersin Milletvekili Albay Selahattin Bey'e yazdığı 12-12-1921 günlü mektubunda şöyle diyordu. İnce ve derin düşüncelerimledir ki, müthiş cereyanlara rağmen Bolşeviklerle münasebetler kurulmuş ve silah ve paraca hayli yardımlar kazanılmıştır. Yine birçok entrikalara rağmen doğuda halkçılık, envercilik perdeleri ile Bolşeviklik ilanının önünde durdum. Türk-Rus ilişkileri çok çeşitli kanallardan başlamış ve gelişmiştir. Bir taraftan Moskova'da bulunan Enver Paşa ve arkadaşları Türkiye, hatta Mustafa Kemal Paşa adına Ruslarla görüşmelere girişmişlerdi. Bu görüşmeler Mustafa Kemal Paşa'nın arzusu dışında yapılıyordu. Diğer taraftan İstanbul'da eski İttihatçılar tarafından kurulan Karakol Cemiyeti de Kafkasya'da Rus mümessilleri ile Anadolu Milli Hareketi adına görüşmekteydi. Ayrıca Bakü'de bir Türk Komünist Partisi kurulmuştu. Bu partide bir yandan Moskova ile bir yandan da Ankara ile temas yapıyordu. Ankara'da biri gizli, diğeri Mustafa Kemal Paşa tarafından kurulan iki komünist partisi ile Yeşil Ordu Cemiyeti idarecilerinin kurdukları Halk İştirakiyun Partisi faaliyetteydi. Bu düzensizlik savaşın sonuna kadar sürüp gitmiştir. Fakat Moskova'ya Ali Fuat Paşa'nın büyük elçi olarak gönderilmesiyle Türk-Rus ilişkileri ancak normal diplomatik bir yola girebilmiştir. Rusların gerek Bakü'deki gerekse Ankara'daki Türk komünist teşekkülleriyle temasta bulundukları ve bu teşekküllerden bir takım hizmetler bekledikleri gerçektir. Merkezi Bakü'de olan Türk Komünist Partisi liderlerinden Doktor Fuat Sabit Bey'in Anadolu İnkılap Hareketlerinin seciyesi üzerinde aşağıda özetini sunduğumuz Moskova'da Rus liderlerine verdiği rapor, Rusların Türkiye'de komünizmin yerleşme şansını araştırdıklarını göstermektedir. Anadolu İnkılap Hareketi'nin seciyesi üzerindeki 24 Mayıs 1920 tarihli rapor, Anadolu Hareketi'nin doğmasında ve gelişmesindeki sebepleri inceleyerek başlamaktadır. Anadolu Milli Hareketi'ni iç ve dış olmak üzere iki sebebe dayanan Fuat Bey, dış sebebi açıklarken emperyalist devletlere karşı girişilen ayaklanmanın batıdaki anlamıyla bir sınıf mücadelesi ve bir sosyal ihtilal olmadığını belirtmiştir. Raporda Türk sosyal bünyesi hakkında şu müşahedeler yer almaktadır. Büyük toprak sahibi beyler kuvvetli değildir. Çünkü demir yolları muntazam olmadığı için ihracat ve ulaştırma yeter derecede değildir. Tarım teknik ve mekanik usullerle yapılmadığından toprak büyük kar bırakmaz. Buna karşı her köylünün büyük küçük bir toprağı vardır. Mülkiyet hakkı tamdır. İster satar, ister bağışlar ve öldüğünde toprak varise kalır. Toprağı olmayıp beylerin toprağında yarıcılık yapanlar bir sınıf teşkil edecek kadar kuvvetli olmadığı gibi aralarında teşkilat da yoktur. Anadolu halkının başında büyük bir bela vardır ki o da bürokrasi ve hükümetin zulmüdür. Hükümet siyasetinin sorumluları memurlar, ordu ve din adamlarıdır. Memurlar doğuşları itibariyle belirli bir sınıfa mensup değildir. Yani yalnız zenginlerin veya toprak sahibi beylerin çocukları değildir. Subaylar da memurlar gibi her sınıf halktan alınırlar. Fakat subaylar hükümet makinesinin en temiz ve aydın unsuru olup ihtilal hareketlerinde daima ezilmiş halk tarafında bulunmuşlardır. Ekonomiye Ermeni ve Rumlar hakim olduklarından Türkçülük hareketinden sonra kapitale karşı beliren mücadele sınıfi mahiyetten çıkıp milli bir renk almıştır. Siyasi partilerin programlarında Cumhuriyet esası henüz yer almamıştır. Rus inkılabı siyasi faaliyeti etkilemiştir. Bunun sonucu olarak siyasi partilerde bir sola kayış sezilmektedir. Fakat savaş bu gelişmeyi durdurmaktadır. Hatta parti mücadeleleri bile durmuştur. Bütün partilerin birleşmesiyle koalisyon halinde hareket edilmektedir. Bununla beraber bu geçicidir. Harp bittikten sonra parti mücadeleleri başlayacaktır. Ve eminim ki Rus ihtilalinin Türkiye'de yapacağı etki Fransa Büyük İhtilali'nin Avrupa'daki etkisinden büyük olacaktır. Ankara'yı ziyaret eden Ukrayna Başkumandanı M.W. Frunze'nin Ankara'dan 12 Aralık 1921'de Çiçerin'e yazdığı telgrafta ise şu hususlara rastlamaktayız. geniş kitlelerin Rusya'ya karşı ilgisi şüphesiz elverişlidir. Yusuf Kemal ile Mustafa Kemal resmen şu açıklamada bulundular. Türkiye Rusya'ya dayandı ve dayanacaktır. Şimdiye kadar yapılmış olan ve belki de bir zaman daha yapılacak görüşmelerde Rusya ile münasebetlerimize zarar verebilecek hiçbir şey yoktur ve olamaz. Rusya ile formal ittifak hususunda şimdi bile antlaşmaya bağlanmaya ve bunu bütün dünyaya bildirmeye hazırız. Başka bir hareket tarzını tasavvur etmiyoruz. Her şeyden önce halkımız bunu anlamazdı. Türk-Rus ilişkilerinin başlangıç noktasına yeniden dönelim. Ruslar henüz Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 yapılmadan önce Anadolu'da belirmeye başlayan milli hareket ile ilgilenmişlerdi. Bu dönemde İstanbul ve Anadolu'daki milli şefler ile Rusların bazı temaslar yaptıklarını biliyoruz. İstanbul'daki temaslar yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi eski iddiatçılarla olmuştu. Anadolu'da ise biri Balıkesir'de bulunan Kazım Özalp Bey ile, diğeri de Havza'da bulunduğu sırada Mustafa Kemal Paşa ile yapılmıştır. Kazım Özalp, Paşa bu teması bize şöyle anlattı. Balıkesir'e bir Türk tercüman ile bir gün bir Rus geldi. Teklifi şuydu. Siz memleketinizi kurtarmak için Yunanlılara karşı savaşıyorsunuz. Bolşevik Rusya ile birlik olduğunuzu ilan ederseniz istediğiniz kadar silah ve para veririz. Ben böyle bir şeyi ilan etmeyiz. Fakat para ve silah verirseniz alırız dedim. Dipnot 8-12-1959 günü yaptığımız görüşme notlarından. Kazım Paşa'nın Rus ile yaptığı görüşmenin tarihini kesin olarak öğrenemedik. Fakat 1919 yılı Haziran ayında yapılmış olması muhtemeldir. Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'da bulunduğu günlerde bir Rus albayı Havza'ya gelerek Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüştür. Dipnot Samih Nafız Tansu, İki Devrin Perde Arkası, Albay Hüsamettin Ertürk'ün Hatıraları, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1957. Albay Budiyen ile Mustafa Kemal Paşa arasında geçen konuşmalar çok dolaylı olarak nakledildiğinden üzerinde bir yorum yapma imkanı yoktur. Esasen önemli olan husus böyle bir görüşmenin yapılmış bulunmasıdır. Yoklama mahiyetinde olan bu ilk temaslardan sonra ilk resmi temas Büyük Millet Meclisi'nin açılışından iki gün sonra 26 Nisan 1920 Mustafa Kemal Paşa'nın Lenin'e gönderdiği askeri ve siyasi bir ittifak yapılarak Batı emperyalizmine karşı birlikte mücadele edilmesi teklifini taşıyan mektup ile başlar. Bu mektuba 3 Haziran 1920'de Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçer'in cevap vermiştir. Dipnot, Rusya ile yapılan ilk temasın nasıl geliştiği ve Rusya'nın yaptığı yardımlar için bakınız 132-133. Mustafa Kemal Paşa'nın Lenin'e yazdığı mektuptan sonra Rusya'ya iki defa heyet gönderilmiş ve ikinci heyet ile birlikte 1920 Aralık ayı Moskova Büyükelçiliğine tayin olunan Ali Fuat Paşa da Moskova'ya gitmiştir. Türk elçilik heyetinin 19 Şubat 1921'de Moskova'ya varmasıyla yarıdan kalmış müzakereler yeniden başlayarak 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın imzalanması iki sebepten gecikmişti. Birinci sebep Türk Milli Hareketi'ne karşı Moskova'da duyulan tereddütler ve Bolşevik liderleri arasındaki düşünce ayrılıklarıdır. İkinci sebep ise Rusların Londra'da İngilizler ile yapmaya uğraştıkları ticari bir anlaşmanın sonucunun beklenmesidir. Çünkü Ruslar İngilizleri kuşkulandırmadan bu antlaşmayı yapmak istiyorlardı. Gerçekten Londra'da yapılan görüşmeler sırasında İngiliz Başbakanı Lloyd George bu antlaşmaya Sovyetlerin Kemalistlere yardım etmemesi şartını koydurmak istemiş fakat Sovyetler de bunu reddetmişlerdi. Dipnot Profesör Doktor Fahir Armaoğlu Siyasi Tarih Ankara 1964 sayfa 601. İngiltere ile Rusya arasında Londra'da yapılan ticaret anlaşması ve Türkiye ile Rusya arasında Moskova'da yapılan ittifak antlaşması bundan dolayıdır ki aynı tarihte 16 Mart 1921'de imzalanmıştır. B. Türkiye ile İngiltere. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin yenilgisini tescil eden askeri hareketi İngiltere başarmıştı. Suriye ve Irak cephelerindeki zaferlerini fırsat bilen İngiltere, Türkiye ile yapılacak mütareke için teşebbüs üzerine almış ve Mondros mütarekesini müttefikleri adına tek başına imzalamıştı. Bu böyle olduğu gibi mütarekenin uygulanması hak ve sorumluluğunu da daima elinde bulundurmaya dikkat etmişti. Mütareke uygulaması şeklinde Türklere karşı yapılan bütün sert ve kıyıcı hareketlerin sorumluluğu işte bu sebeple ve haklı olarak İngiltere'ye yükletilmiştir. Yunan ordusunun İzmir'e çıkarılması ve Türklere karşı Yunanlıların desteklenmesi rolünü de büyük ölçüde İngiltere oynamıştı. Fakat acaba bu tutum İngiltere'nin %100 benimsediği bir politika mıdır? Soruyu gerçeğe en yakın bir şekilde cevaplandırabilmek için olayları yeni bir açıdan gözden geçirmek gerekiyor. Savaş içinde yapılan gizli anlaşmalardan ve çeşitli belgelerden İngiltere'nin Lloyd George tarafından temsil edilen Orta Doğu politikasının şu hedeflere yöneldiği anlaşılmaktadır. 1. Osmanlı Devleti'nin parçalanması. 2. Padişah halifenin kuvvet ve nüfusunun ve dini etkilerinin giderilmesi suretiyle İslam Birliği düşüncesinin değerden düşürülmesi. 3. Arap memleketlerine hakim olarak Mısır'ın ve Hindistan yolunun güvenliğinin sağlanması. 4. Hilafetin İngiltere himayesinde kurulacak Arap Birliği'nin eline geçmesi. 5. Doğu Akdeniz'de kuvvetli bulunulması. 6. Irak petrollerinin elde edilmesi. 7. İstanbul ve Boğazların nezaretinin ele geçirilmesi. Çarlık Rusyası yıkıldıktan sonra. Bu hedeflere ulaşmakla İngiltere, Türkiye'nin İslam alemini kendisine çeken cazibesinin getirdiği tehlikelerden kurtulmuş, hem Rusya ile çatıştığı Boğazlar meselesini hem de büyük ölçüde Rus entrikalarından ve Türk şeref ve itibarından kaynağını alan Hindistan'daki tehlikeli hareket ve gelişmeleri önlemiş olacaktı. Dipnot: Profesör M. Cemil Bilsel, Lozan, Cilt 1, İstanbul 1933, 281. Frangolis'in eserlerinden naklen. İngiltere kendisi için hayati önemi haiz olan Doğu meseleleri içinde hilafetten tamamen kurtulmaya veya bu müesseseyi Türklerin elinden alarak İngiliz politikasına yararlı kılmaya hepsinden fazla değer vermiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın yapmak istediği iş bu noktada İngiliz politikasıyla tam uygunluk durumundadır. Fakat milli mücadele süresince İngiltere gelecekte Atatürk'ün tasarladığı gelişmeleri gereği ölçüsünde kestiremediğinden Türkiye'ye cephe almıştır. Halbuki İngiltere politikası imparatorluğa zarar verebilecek tehlikeleri çok uzaktan sezmek ve ona karşı tedbir almak prensibi üzerine kuruludur şeklinde tarif edilir. Dipnot: Aynı eser sayfa 281. Bu sebeple gerçek İngiliz menfaatleriyle Türkiye'ye karşı yürütülen politika milli mücadele devresinde çelişme halindedir. İngiltere'nin böyle bir yanlışlığa düşmesine Lloyd George sebep olmuştur. Lloyd George'u yanıltan husus, Türklerle anlaşarak yapacağı işi Venizelos ile anlaşarak Yunanistan aracılığı ile zor yolu ile yapacağını ummasıdır. Bundan ötürü Lloyd George, 1918-1920 yıllarında gerçeklere uymayan şahsi bir politika gütmüştür. Lloyd George, Yunanistan'a niçin bu ölçüde kendini kaptırmıştı? Hemen hiç tereddüte düşmeden verilecek cevap şudur: Venizelos'un zekası ve Lloyd George'un Yunanistan üzerinde yetkili İngilizlerden çok Yunanlıların sözlerine inanması. Bu iki sebepten ayrı olarak Lloyd George'un Türkler üzerindeki kötü inanç ve düşüncelerinin de bu sürüklenişte büyük etkisi olduğu bir gerçektir. Lloyd George hatıralarında şöyle demektedir: İngiliz İmparatorluğu için Türkiye ile savaşın özel bir önemi vardır. Osmanlı halifesi İslam dünyasının başıydı ve İngiliz İmparatorluğu içinde her yerden fazla Müslüman vardı. Bu yüzden bizim Türkiye ile savaşımız nazik bir işti. Türk İmparatorluğu bizim doğudaki büyük ülkelerimizin Hindistan, Birmanya, Malaya, Borneo, Hong Kong ile Avustralya ve Yeni Zelanda dominyonları. Deniz ve kara yolları üzerinde bulunuyordu. İçinde imparatorluğumuzun ana can damarı olan Süveyş su yolunun geçtiği Mısır Türk hükümranlığı altındaydı. Dolayısıyla imparatorluğumuzun gidiş geliş yolları ve doğudaki prestijimiz bakımından Türklerin bize savaş ilan eder etmez yenilip itibarlarını kaybetmeleri çok önemliydi. Türk ordularının 3 sefer yılı boyunca eş şartlar altında bizi arka arkaya bir takım muharebelerde yendikten sonra ancak ezici sayıda kuvvetlerimizce sonunda yenilmiş olmaları doğuluların kafasında kötü bir tesir bırakmıştır. Lloyd George ve fikir arkadaşları Türkiye'yi ortadan kaldırırken Doğu Akdeniz bölgesinde onun yerine kendisine yardımcı olacak yeni bir kuvvet yerleştirmeyi düşünmüşlerdi. Bu kuvvet Yunanistan'dı. Böylece İngiltere'ye büyük bir külfet yüklemeden büyüyüp kuvvetlenecek bir Yunanistan bu bölgede İngiltere'nin ordusu ve donanması olarak İngiliz menfaatlerinin bekçiliğini yapacaktı.